Ayrım 3.
Sayfa 60. Çocuğun kendi yaşına da takvim yaşı deniyor. Zeka yaşını takvim yaşına bölümü zeka bölümünü veriyor. Ve çıkan sayıyı kesirden kurtarmak için de 100 ile çarpılıyor. Buna göre 10 yaşın sorularını cevaplayan, yani zeka yaşı 10 olan bir çocuğun, takvim yaşı denilen kendi yaşı da 10 ise, zeka yaşını takvim yaşına bölüp 100 ile çarptığımızda zeka bölümü olan 100 sayısını elde ederiz ki bu da o yaşın normal zeka düzeyidir. Zeka tablosu. Hocam, bugüne dek yapılan testlerden elde edilen sonuçlara göre nasıl bir zeka tablosu ortaya çıkıyor? Doğada değerler genellikle ortalama etrafında toplanıyor ve çan şeklinde simetrik bir normal dağılım eğrisi ortaya çıkıyor. Buna göre insanların %68.2'si normal zekalı oluyor, %13.6'sı kıt zekalı, diğer %13.6'sı da üstün zekalı oluyor. %2.1'i çok üstün ve çok kıt zekalı, binde ikisi ise aşırı kıt ve aşırı zeki, deha sayılıyor. Binde iki dehalar toplumun kreması oluyor. Birçok buluşlar onların kafasından çıkıyor ve onlar çok özel ilgi ve itina istiyor evladım. Üstün zekalılar. Üstün zekalı çocukların ortak özellikleri nelerdir hocam? Üstün zekalı çocuklar üzerinde yapılan incelemelerde bu çocuklarda şu ortak özellikler görülmüştür. Üstün zekalı çocuklar doğdukları zaman boy ve ağırlık ölçüleri normalin üstünde bulunmaktadır. Sağlıklıdırlar. Bu çocuklar bebeklik devresinde daha az hastalık geçirmekte ve daha çok uyumaktadırlar. Gene bu çocuklar erken diş çıkarmakta, erken yürümekte ve konuşmaktadırlar. Okulda derhal sivrilip kendini göstermekte, teorik konulara fazlaca ilgi duymaktadırlar. El becerisi isteyen işlere pek yanaşmamaktadırlar. En çok okumayı sevmekte ve okumak zamanlarının büyük bir kısmını almaktadır. Arkadaşlık ettikleri kimseleri kendilerinden büyüklerden seçmekte ve bu seçimde cinsiyet farkı gözetmemektedirler. Ergenlik çağına da akranlarından önce girerler evladım. Zekada ırmak ayrımı yok. Beyazlar zencilerden daha mı zekidir hocam? Zeka bakımından ırklar arasında bir fark var mı? Hayır evladım, zeka bakımından ırklar arasında, dolayısıyla zencilerle beyazlar arasında hiçbir fark yoktur. Önceleri Amerika'da beyaz ırk daha üstündür önyargısıyla hareket eden bir takım psikologlar uyguladıkları zeka testleriyle beyazların daha zeki olduğu tezini doğrulamaya çalışmışlardır. Ancak daha sonraları bazı dürüst psikologlar buradaki hileyi sezerek zenci olarak seçilen deneklerin gerek sosyal gerek ekonomik yönden beyazlardan çok düşük seviyede olduklarını görmüşlerdir. Bunun üzerine aşağı yukarı eşit sosyal ve ekonomik düzeydeki zenci ve beyazlara zeka testleri uygulamışlardır. Elde edilen sonuçlar, zencilerle beyazlar arasında zeka yönünden bir fark olmadığını göstermiştir. Hatta kaderin cilvesi, Amerika'da uygulanan testlerde en yüksek zeka bölümünü 200 olarak bir zenci kadın tutturmuştur. Kadın ve erkek farklı mı? Kadınlar zeka ve yetenek bakımından erkeklerden aşağı mıdırlar hocam? Bilimde, sanatta ve felsefede neden kadınların başarıları daha düşük? Bir kere şunu belirtelim ki yapılan zeka ve yetenek testlerinde kadınla erkek arasında fark bulunmadığı görülmüştür. Böyle olduğu halde yaratıcı alanlarda kadınların daha az başarılı olmasının akla uygun açıklaması şu olabilir evladım. Çünkü kadınların hepsi profesyonel hayata atılmıyor. Atılanların da çoğu ayrıca ev işleriyle, çocuk bakımıyla uğraşıyorlar. Yani çalışmalarının ağırlık noktası başka tarafa kayıyor. Ancak günümüzde tekniğin ilerlemesi sayesinde makinalarla sağlanan ev işleri bir ölçüde kolaylaşmış ve kadına biraz boş zaman bırakmıştır. Yine kreşler ve çocuk bakım yuvaları gibi kuruluşlar da çocuk yönünden anneye bir serbestlik sağlamıştır. Bu sebeplerle günlük iş hayatının içine daha çok girme imkanı kazanmış olan kadın, giriştiği her işte erkeğe eşit başarı göstermekten geri kalmamıştır. Yalnız zeka yeterli mi? Yalnızca üstün zekalı olmak olgun bir insan modeli için yeterli midir hocam? Sadece üstün bir zekaya sahip olmak insan için yeterli değildir. Bunun yanında o üstün zekanın hayırda kullanılmasını sağlayan bir değerler sisteminin, yani üstün bir ahlakın da var olması gerekli. Yoksa çok zeki oldukları halde hayatlarını cezaevlerinde geçirenlerin sayısı az değildir. Nitekim moral, ahlak benliği gelişmemiş psikopatlar da genellikle çok zeki olurlar. Ve yine ne yazık ki bizim dünyamızda bazı çok zeki kimseler bu zekalarını insanları birbirine düşürmek, ezmek ve onları sömürmek için kullanmaktadırlar. Bugün insanları topyekün yok edecek silahlar böyle üstün zekaların eseri değil mi? Oysa onları, o üstün zekaları, insanın hayrına çözülecek nice problemler beklemektedir. Zeka iki tarafı keskin kılıç gibidir evladım. İyiye de işler, kötüye de. Onu hayırda tutacak, vahiyle desteklenmiş olgun bir akıl gerek. Zeka ve akıl. O zaman zeka akıldan farklı bir şey mi oluyor hocam? Evet evladım, akıl zekadan farklı ve fazla bir şeydir. Ve akıl dünyada gördüğümüz varlık türleri arasında yalnız insana özgüdür. Bizi sevgisinden var eden, insana doğruyu yanlışlıktan ayırt eden aklı vererek insanı o yönde serbest bırakmıştır. Ve o özgürlük içinde doğruyu kendi tecrübeleriyle deneyerek, yanlışı da yaşayıp ondan ders alarak kendi aklıyla bulmasını istemiştir. Demek ki akıl, insanın dünyayı, olayların özündeki gerçeği düşünme yoluyla kavrama yetisidir. Zeka ise uyum sağlama yönünde çevreyi kullanma yeteneğidir. Akıl, insanın doğruyu bulmasını ve onu benimseyerek uygulamasını sağlar. Zeka da imkanları başarılı bir biçimde kullanmasına yol açar. Akıl temelde insana özgüdür. Zeka ise insanın hayvanla ortak olan yanına aittir. Bir zencinin rengini değiştirmenin tek yolu beyaz adamlara beyaz yürekler vermektir. Pan. 5 basamak. Yükselmenin merdiveni 5 basamaktır. Doğruluk, iyilik, bilgi, çalışmak ve sevmek. Beyti. Tanrı'ya giden en kısa yol doğruluk. Doğruyu diyen onun sözünü eder, doğrunun yolu engelsiz ona gider. Beyti. Doğruyu bulan, doğru yolda giden kendi içini bulmuş olur. Beyti. Siz doğruyu kendinize değil, kendinizi doğruya uydurunuz. Beyti. Musa'nın asasının ejderha olup sihirbazların yalandan yılanlarını yutması gibi, doğru ortaya çıkınca yalanın ömrü biter. İki nokta arasındaki en kısa çizgi doğru olduğu gibi insanı Tanrı'ya ulaştıran en kısa yol da doğruluktur. Peki doğruluk ya da doğru davranış nedir hocam? Doğruluk söz ve hareketlerimizin akla, mantığa ve tanrısal buyruklara uygun olması, aynı zamanda karşımızdakinin yararına yönelik bulunmasıdır evladım. Burada karşımızdakinin hayrını ve yararını düşünmek çok önemlidir. Örneğin biri size bir eşyasını emanet ettiğinde, bir süre sonra gelip istediğinde emaneti sahibine vermeniz doğru mu? İlk bakışta doğru gibi geliyor insana. Söz gelimi biri size silahını emanet etti. Bir süre sonra biriyle kavgaya tutuşup gelip sizden silahını istedi. Bu durumda silahı sahibine vermeniz doğru mu? Değil tabii. Çünkü silahı geri vermeniz bir cinayete sebep olabilir. Demek ki doğru olanın aynı zamanda faydalı olması da gerekiyor evladım. Diğer yandan doğru insan Tanrı'ya inanıp onun her şeyi gördüğünü bildiğinden yalan söylemez, yanlış hareket etmez ve korkarak hakikatleri gizlemez. Çünkü doğruların gözle görülmeyen orduları olduğunu ve her şekilde korunduğunu bilir. Dürüstlük. Bir de dürüstlük kavramı var, doğrulukla yakın ilişkisi olan. Hatta konuşma dilinde ikisini çoğu kere yan yana getirir ve doğru dürüst deriz. Bu durumda dürüstlük, doğruluğun daha geniş, ilk bakışta anlaşılmayan bir uygulaması mı oluyor? Bir bakıma öyle, dürüstlükte eğitimle tecrübe ve görgüsü gelişmiş aklın, gözde, dilde ve elde ustaca uygulamaları devreye girer. Çoğu zaman orta düzeydeki akıllar bu uygulamalara yanlış diye karşı çıkabilir ve çıkmıştır da. Ne var ki işin sonunda gerçek bütün güzelliğiyle gözler önüne serilir. Atatürk daha Kurtuluş Savaşı'na başladığında, kurtuluştan sonra cumhuriyeti kuracağını ve ulusun yararına bazı devrimler yapacağını bilir. Ama bunu dile getirmez. Ulusal bir sır olarak vicdanında saklar. Her birini zamanı gelince o gücü ele geçirince bir bir uygular. Yani aklını kullanır, etrafındaki insanları çok iyi tanır ve koşulları hesap ederek dürüstçe davranır. Başta bu düşüncelerini söylese gerçeği içindekileri dile getirdiğinden yalan söylemez ama yanlış hareket etmiş olurdu. Ve belki de en yakın çevresinin engellemesiyle Kurtuluş Savaşı bile başarılamazdı. Nitekim zamanı gelip açıkladığında arkadaşlarından tepki görmüş ve bunu Kurtuluş Savaşı'na birlikte başladığım silah arkadaşlarım görüş ufuklarının bittiği yerde karşıma geçtiler diye kibar bir dille belirtmiştir. Savaşta komutan bazen orduya ricat, geri dönme emri verir. Görünüşte bir bozgunu, bir kaçışı andıran, öylece düşmanı üstüne çeken bu davranış daha sonra bir çevirme ve çemberi alma harekatı ile zafere dönüşebilir. Önemli olan akıllıca hareket ve taktiklerle doğru ve faydalı bir sonuca ulaşmaktır. Öyleyse dürüstlük en geniş anlamda doğruluğun karşı tarafın hayrına ve yararına olarak esnek bir tarzda, yerinde, zamanında, dozunda olmak üzere hünerli bir şekilde ve ustaca uygulanmasıdır evladım. Ondan razı olmak. Her şey Tanrı'nın emriyle gerektiği şekilde muazzam bir plan dahilinde doğru dürüst yürüdüğü halde biz insanlar buna akıl erdiremiyoruz da o yüzden mi isyana sapıyor, bir türlü Tanrı'dan razı olamıyoruz hocam. Evet evladım, işin can damarını yakaladın. Gerçekte her şey Yaradan'ın emriyle yürüyor. Altta da üstte de onun saltanatı sürüyor. Ne var ki o yüce aklın işleri insanın o küçük aklına her zaman sığmıyor. İşte o noktada insan isyana sapıyor. Ama görgüsü, tecrübesi artıp aklı gelişince ve sabredip işin sonunu görünce her şeyin hayrımıza olduğunu, onun abes iş yapmadığını anlıyor. Henüz anlayamadığı yerdeyse bir gün anlayacağını düşünerek teslimiyetine sığınıyor. Böylece Tanrı'dan razı oluyor. Kendine ve başkalarına ulaşan iyilikleri görüp duyarak gönül ibresi şükürle hamd arasında gidip geliyor. Beyti dost, tanrısal düzenin nasıl düzgün bir şekilde insanı şaşırtsa da aslında şaşmadan yürüdüğünü bakın ne güzel dile getiriyor. Emirdir, lazımdır, muazzamdır ve muntazamdır ondan gelenler. İnce plandır, ince düzendir, şaşırtır, şaşmaz. Şimdiye kadar hiç kimse doğru yolda kaybolmamıştır. Göte. Daha çok çalışma, daha çok akıl. Daha çok danışma, daha çok aydınlanma. Daha çok dürüstlük, daha çok barış. Talmud'dan. Siz, sizin gönlünüze değil, yalnız ona ibadet ediniz. Ve biliniz ki doğru düşünmek gerçek bir ibadettir. Beyti. Gerçek dilek. Bizi sevgisinden var eden, her şeye, her işe hayırlı adını anarak başlarım. İşimi adın gibi hayırlı kıl. Beyti. Siz ondan sağınızın ve solunuzun aynı barışıklık içinde olmasını dileyiniz. Ve isteyiniz ki sağ elinizin yaptığı hayrı sol eliniz de yapsın aynı. Ve deyiniz ki beni sevgisinden var eden bir elim, bir güçlüye çare ise bir yerde öbür elimi ayırıp aynı güçlüye çare etme. Bil ki her ikisi içinde ayrı iş ister, senden güç dilerim. Beyti. İyilik ve kardeşlik. Size hayır iyilikte ve kardeşliktedir. Beyti. Bilgeliğin son sözü, bir parça hayır işledim, odur en iyi eserim. Voltaire. İyilik insanları birbirine bağlayan altın zincirdir. Göte. İnsan Tanrı'ya ancak öteki insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir. Cicero. İyilik nedir hocam? İyilik karşılık beklemeden, iyi niyetle yapılan, karşı tarafın yararını gözeten, bir ihtiyacı karşılayan ve hem iyilik yapanı hem de yapılanı yükselten, yani her iki tarafında yararına olan bir davranıştır. İyilik gösteriş için desinler diye reklam niyetiyle yapılmamalı ve iyilikten herhangi bir karşılık beklenmemeli. Fakat iyilik sevilmeli, iyilik olduğu için yapılmalı. İhtiyaca göre ve gönülden verilmeli. Zamanı, yeri ve dozu iyi belirlenmeli. İyi insan. Peki iyi insan kime denir hocam? İyi insan iyiliği seven, insanlara hizmeti zevk bilen ve daha çok hizmet verebilmek için de çok çalışıp kendini yeniliklere açık tutandır evladım. İyiliğin gerekliliği. Hocam iyilik neden gereklidir? İnsanların yaşamları, gelişmeleri, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma, alma ve verme eylemleri üzerine kurulmuştur. Düzenin de devamı üzerinde dolaşanların %1'inin iyi oluşuna bağlı. Demek ki iyilik o denli gerekli ve zorunlu bir şey evladım. İyilerin kazancı. İyilik insana ne kazandırır hocam? En başta huzur ve sevinç verir. Ayrıca verene daha çok verileceğinden iyilik yapan kendi nasibini arttırır. İyilik insanları sevgiyle birbirine bağlar ve birliği sağlar. Ve iyilik yapanlar hem bu dünyada hem öte dünyada esenlik içinde olurlar evladım. Kardeşiz çünkü. Kardeşliğin gerekçeleri nelerdir hocam? Aynı ana ve babadan gelen, birbirine kan bağıyla bağlı bulunan, aynı aile şartlarını paylaşan kişilere kardeş diyoruz. Oysa insan kardeşliğinin daha köklü gerekçeleri var. Şöyle ki, 1. Aynı Tanrı'nın sevgisinden var edilmiş kullarız. 2. Ruhumuzun hamuru sevgi, öyleyse sevgi kardeşiyiz. 3. Bedenimizin çamuru da aynı, yani toprak. 4. Aynı dünya ortamını paylaşıyoruz. 5. Hepimiz tekamül yolcusuyuz. 6. Kaderimiz bir, yani sevgiyle bir olmak, barış içinde, kardeşçe, iyilikte yarışarak yaşamanın hünerine ermek. 7. Aynı soydan, Adem ile Havva'dan geliyoruz. Bütün bunları düşünerek, içimize sindirerek ve kardeş olduğumuzu bilerek kardeşçe yaşamamız gerek evladım. Bir insanın gerçek zenginliği onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. Hazreti Muhammed. İyilik ne kadar gizliyse o kadar hayırlıdır. Beyti. Sizin bütün dertlerinizin ilacı iyilik yapmaktır. Yalnız onu iyi yapmaktır. Beyti. Hayrın en güzeli. Nasıl ki yaşamak için var edildiyseniz aslında hayır ve iyilik içinde var edildiniz. Beyti. Hayrın en güzeli en ihtiyaçta olana verilendir. Hayrın en güzeli en ihtiyaç olanı vermektir. Hayrın en güzeli şüphesiz gerçekten sevmektir. Beyti. İyiliği benimseyiniz, sevmesini biliniz, çalışınız, doğru olunuz, öğreniniz, bilgili olunuz. Her şeyi, her kötü şeyi mahvedercesine yok edeceksiniz. Beyti. Kur'an'a göre kurtuluşa erenler. İçinizden hayra çağıran, iyiliği buyurup kötülükten sakındıran bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerine koşuşurlar. İşte onlar iyilerdendir. Onlar bollukta ve darlıkta sarf eder, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah iyilik yapanları sever. Şüphe yok ki Allah sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. İşte onlara sabırlarından dolayı ecirleri iki defa verilir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da sarf ederler. Ama sabredip bağışlayanın işi işte bu, azmedilmeye değer işlerdendir. İyilikle kötülük bir olmaz, sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O zaman bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu kötülüğü iyilikle savma olgunluğuna ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük pay sahibi olan kimse kavuşturulur. Vermeyen alamaz. Bütün güzellikler sizin içindir, bütün güzellikleri veresiniz diye beyti. Ne verirsen elinle, o gider seninle. Türk atasözü. Ne güzeldir vermek, güzeli vermeyi bilmek ve vermekle tamam olmak. Beyti. İnsanlar genelde almayı, biriktirmeyi seviyorlar, vermeyi denemiyorlar. Almaya gelince avuçları açık, vermeye gelince eli sıkı oluyorlar. Sizce cimrilik nereden kaynaklanıyor ve bundan kurtulmanın yolu nedir hocam? Cimrilik bir güvensizlik belirtisidir evladım. Temelinde ise Tanrı'ya inançsızlık, onun hazinesini tükenmez olduğunu ve verene daha çok verildiği gerçeğini bilmemek vardır. Evren, varlıkların aldıklarını birbirine verme esası üzerine kurulmuştur. Buna göre vermekten kaçan cimri, tanrısal trafiği tıkamış, hem kendi hem de başkalarının nasibini kesmiş olur. Öylece cimriler, kendilerini Tanrı'ya kapadıkları gibi, gönülden veremedikleri, yani sevemedikleri için başkalarının sevgisinden de yoksun kalırlar. Başkalarının hakkını yiyerek, yanlış yollardan kazanç elde edenler de cimri olurlar. Kendi nefislerine bile bir kuruş harcayamazlar. Sadece güvence için toplar dururlar ve her an onları kaybetme korkusunu yaşarlar. Sevgisiz, içleri buz tutmuş bir bencillik içinde yalnız kalırlar. Ne zamanki yüce yaradana ve onun hazinesinin sonsuzluğuna inanırlar, veren elin boş kalmayacağını görürler ve gönülden severler, o zaman buzlar çözülür, hak yerini bulur ve cimriler affolunur. Onların biriktirdiklerini çocukları bile dağıtsa, yine cimriler o günahın yükünden kurtulur. Bu da bize tekamülün, günah ve sevapların kolektif karakterini gösterir ve aynı zamanda insanların birbirlerinden sorumlu olduklarını da. Almak verene yardımcı olmaktır. Hocam hep vermekten, vermenin yüceliğinden söz ediyorsunuz. Alanlar için ne diyorsunuz? Almak da bir bakıma verene onun iyilik yaparak yücelmesine yardımcı olmaktır. Bir anlamda almak, benliğini yenerek küçülebilmek, gururundan sıyrılabilmek, verenin yücelmesine omuz vermektir. Aynı zamanda verene verilir ilkesi gereğince alanlar verenlere iyilik yapma fırsatı sağladıklarından onların nasibini de arttırırlar. Bir de alanların verenlere sunduğu sevinç satın alma imkanı var ki bu da işin cabası evladım. Yardım ince iştir. Öğrenmek yükselmenin en sağlıklı yollarından biri olsa gerek. Öğrenmekte olan bir kimseye yücelmesini kolaylaştırıcı bir şekilde nasıl yardımcı olabiliriz hocam? Öğrenen bir kimseye yardımcı olmak çok önemli ve ince bir iştir evladım. Yardım zararlı olabileceği gibi usulünce yapılmazsa çok kere zararlı olmaktadır. Bu bakımdan yardımı ne şekilde ve ne dereceye kadar yapmak faydalıdır, bunu bilmek gerekir. Aksi takdirde yardım edeyim derken zararlı olunacağından hiç yardımda bulunmamak daha iyidir. Hayvanlarla yapılan tecrübelerde de bu husus açıkça görülmektedir. Mesela farelerden doğru yolu öğrenmesi istenen bir labirent tecrübesinde hiç yardım edilmeyen fare bu labirenti 60 tekrarda öğreniyorsa kendisine sürekli yardım yapılan bir fare aynı labirenti 360 tekrarda öğrenebilmektedir. Çünkü böyle bir durumda hayvan öğrenme faaliyetine aktif olarak katılmamaktadır. Yardım öğrenme faaliyetinin başında yol gösterici ve sorunun bütününe ışık tutucu bir tarzda yapılırsa yararlı olur. Öğreneni pasif durumda bırakacak yardım ise zararlıdır. O nedenle insanın kendi çabasıyla bulduğu şeyler daha değerlidir evladım. Öyleyse gerçek yardım problemin çözümünü kişinin kendine buldurtmaktır. Çekingen, ürkek, beceriksiz bir kimse çevresindekilerin kendisine gösterdiği sevgi ve ilgi sayesinde bu eksikliklerini gidererek kendine güvenen başarılı bir insan olabilir mi? Evet olabilir evladım. Bu konuda ilginç bir deney yapılmıştır. Kolejli erkek öğrencilerden kurulu küçük bir grup çok ürkek, beceriksiz bir kızı okullarının gözdesi olarak görmeye ve bu konuda işbirliği yapmaya karar verirler. Her önemli toplantıya bu kızı davet ederler ve her biri onunla dans etmeyi şeref sayarmış gibi yapar. ona kolejin en güzel kızıymışçasına davranırlar. Böylece daha ders yılı bitmeden kızın kendine güveni gelir, herkes tarafından sevildiği, arandığı düşüncesiyle rahatça hareket etmeye başladığı görülür. Ve bu olumlu yöndeki davranış değişikliği iyice kökleşir, alışkanlık haline gelir. Ve deneyden sonra da toplumsal hayattaki başarısı devam eder. Vermede hayret edilecek şey şudur. Her hediyede insan kalbinden de bir parça verir. Fakat kalbi küçülmez, büyür. İsokeller. O ancak gönlünüz sevgilere açık olduğu zaman gönlünüze girebilir. O ancak ki sizi sevgisinden var etti, sevdiğiniz zaman sizi sevebilir. O ancak vermeyi bildiğiniz gün size daha çok verecektir. Beyti. O en güzel şeyleri sizin için var etti, yalnız hayırda kullanasınız diye. Beyti. Vermeyi denemek. Almaktan, yalnız kendinizi almaktan usanmıyorsunuz. Vermeyi denemiyorsunuz. Gönlünüzdeki kini yenemiyorsunuz. İşte bu yüzden bekliyorsunuz. Bunun için gülemiyorsunuz. Beyti. Siz ona mallarınızla ve kopamadıklarınızla değil, arınmış gönüllerinizle yakın olursunuz. Beyti. İyiyi iyi vererek hayırlı olmak. Siz iyiyi en iyi şekilde veriniz ki adınız hayırlı olsun. Beyti. O sizi ve sizin olsun diye her şeyi sevgisinden var etti. Birbirinize çekinmeden veriniz. Diğerinizde olmayan her şeyi. O sizi sevgisinden var etti. Beyti. Yalnız iyilik yapmak yetmez. İyiliği incelikle de yapmak gerekir. Diderot. Hocam, insan önemli olmak, varlığı ile diğer insanları etkilemek, kendinden söz ettirmek istiyor. Bir düşünürün dediği gibi önemli olmak, adam yerine konmak, hava kadar, su kadar gerekli bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı en iyi şekilde nasıl karşılayabiliriz? Hiç şüphesiz insan için en büyük acı, insanlar indinde ha var ha yok olmak, unutulmuşluğun, hiçliğin uçuruma itilmektir evladım. Önemli olma isteği, pozitif yaratmalar diye niteleyebileceğimiz başkalarının hayrına, yapıcı, yaratıcı yönde başarılar ile ancak sağlıklı bir şekilde doyurulabilir. Gerçeği ve iyiyi sevgi tabağında en iyi biçimde sunduğunda insan hayırlı olarak tanınır ve anılır. Bu başarılamadığında aynı istek negatif yaratmalar diyebileceğimiz başkalarının zararına kötü çıkışlarla veya delilikle giderilebilir.